Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kedi Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. 8 Mart'ın o yoğun gündemini, kutlama mesajlarını ve manşetlerini geride bıraktık. Ama kadınların hak mücadelesi ve toplumsal varlığı elbette bir güne sığmıyor. Biz bugün kutlamaların ötesine geçip meselenin mutfağına, akademik ve toplumsal gerçekliğine bakacağız. Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Doçent Doktor Ayşegül Gökalp Kutlu hocamızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşacağız. Dün herkes konuştu, bugün biz sizinle birlikte o gürültünün içindeki asıl meseleleri, yani emeği, eğitimi ve dijitalleşen dünyada kadın olmayı konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için.
Hocam dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Doçent Doktor Ayşegül Gökalp Kutlu, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin kadın merkezinin müdürüyüm. Uzun yıllardır kasabımda çalışıyorum. Sizinle de daha önce beraber olduk birkaç defa. Yani radyoya gelmeyi özellikle seviyorum. Çünkü gençlere, öğrencilerimize ve Kocaeli'de yaşayan herkese araştırma merkezimizden haberdar etmek istiyorum.
Teşekkür ederiz hocam. İlk sorumla başlıyorum o zaman. 8 Mart'ın tarihsel mirasını bugün nasıl okumalıyız hocam? Bugünün sadece kutlanan bir gün olmaktan çıkıp bir farkındalık ve mücadele gününe dönüşmesi neden önemli?
Aslında bugünü bir kutlanan, daha doğrusu böyle bir ticari bir güne dönüştürdüler. Sanki işte 14 Şubat Sevgililer Günü gibi ya da işte yılbaşı gibi böyle hani hediye alınan ve hani kadınlara özel bir şeyler yapılan bir güne dönüştürdüler. Halbuki bu dediğiniz gibi bir mücadele günü. Aslında kadınların hakları, haklarını talep etmeleri hep bir mücadeleyle oldu. Bunlar bize tepsi içinde sunulmadılar. 8 Mart'ın tarihine şöyle bir baktığımızda 1908 yılında ABD'nin New York kentinde binlerce kadın tekstil işçisi daha iyi çalışma koşulları, daha kısa çalışma saatleri, eşit ücret talebiyle greve çıkıyorlar. Ve bu eylemler kadın emeği ve kadın hakları konusunda bir uluslararası gündem yaratmış oluyor. Ve bundan bir yıl sonra ABD'de ilk Kadınlar Günü kutlanıyor. 1910 yılına geldiğimizde de Kopenhag'da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda da Clara Zetkin kadınların mücadelesini, hak mücadelesini görünür kılmak için Uluslararası bir Kadınlar Günü önerisinde bulunuyor. Ve bu öneri kabul ediliyor. Birçok ülkede kadınların oy hakkı ve çalışma hakkı için eylemler düzenlenmeye başlanıyor. Zaten 1900'lerin başı kadınların hem eşit çalışma koşulları istedikleri hem de oy hakkı için mücadele ettikleri yıllar. Ve nihayetinde 1917'ye geldiğimizde 8 Mart tarihinin kesinleşmesi de 1917 yılında oluyor. Rusya'da kadınlar bir taraftan savaşı protesto ederlerken bir taraftan ekmek ve barış sloganıyla bir gösteriye başlıyorlar. Bu protestolar daha sonra Rus devriminin de yaratacaklar. Yani Rusya'da çarlık sisteminin sonunu getirecekler. Yani hem ekmek istiyoruz, karnımızın doymasını istiyoruz, hem de barış istiyoruz. Bu savaşların son bulmasını istiyoruz mesajını veriyorlar. Ve böylece 8 Mart tarihi kesinleşmiş oluyor. Ama yani 8 Mart evet çok önemli bir gün. Kadınların mücadelesini hatırlamak için hatırlayacağımız şey de ne derseniz, kadınlar gerçekten haklarının insan hakları olduğunu teyit etme mücadelesindeler. Kadınların İşte erkekler gibi eğitim alabilme, sağlığa erişebilme, kamusal alanda eşit olma, çalıştıklarında eşit işe eşit ücret alabilmek gibi talepleri dediğim gibi onlara bir anda verilmedi. Onlar bunun için mücadele ettiler. Dolayısıyla 8 Mart aslında bunu anma günü.
Hocam peki KASOM gibi üniversite bünyesindeki merkezler kadın çalışmalarının akademik alandan sokağa inmesinde nasıl bir köprü kuruyor?
Biz KASOM olarak şehirle çok güzel projeler yaptık. Mesela okullara gidip hem velilere hem öğretmenlere hem öğrencilere toplumsal cinsiyet farkındalığı eğitimleri verdik. Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık eğitimleri verdik. Şehirle yakın çalışıyoruz bu bağlamda. Bunun dışında Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile bir projemiz vardı. Denetimli serbestlikle dışarıda olan yükümlülere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verdik. Cezaevlerine gittik. Orada hani erkek kitlelerine şey verdik. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalık eğitimleri verdik. Öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Yani aslında biz KASOM olarak akademik bilgimizin ve araştırmalarımızın öğrenciler tarafından, halk tarafından duyulmasını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bunun tam tersi de doğru. Yani tam tersini de düşünüyoruz. Öğrenciler bize gelsin. Onlar bizden talep etsin de istiyoruz. Bunun için bir şiddetle mücadele ilk basamak noktası gibi bir nokta olacak KASOM. Bundan sonraki projemiz bu olacak. Yani öğrenciler şiddetle ilgili danışmak istedikleri zaman KASOM aracılığıyla ilgili mekanizmalara yönlendirilecekler. Bu da bence üniversitemiz için güzel bir adım olacak.
Hocam, kadınların iş gücüne katılımı ve karar alma mekanizmalarındaki temsili konusunda şu an neredeyiz peki?
Şöyle, aslında karar alma mekanizmalarına baktığınızda parlamentomuzun %19.8'i kadın şu anda. Yani %20 deseniz 5 parlamenterden bir tanesi kadın gibi görünüyor. Nüfusa baktığınızda yarı yarıya bir nüfus varken temsilin biraz daha bundan az olduğunu görüyoruz. Fakat şu ana kadarki oran da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek oran maalesef. Kadınların istihdama katılmasının da yine %34 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani istihdam yaşındaki kadınların %34'ü resmi olarak istihdam ediliyorlar. Bunların geri kalanı ne yapıyorlar derseniz, büyük ihtimalle ya gayri resmi çalışıyorlar, kayıt dışı çalışıyorlar ya da hiç çalışamıyorlar. Bu da özellikle kayıt dışı çalışmak kadınlar için ciddi bir sıkıntı. Yani gelirlerini kendilerinin elde edememesi, sosyal güvencelerinin olmaması demek. Öbür taraftan baktığınızda işte çalışan kadınların hayatındaki eşitsizliğe baktığınızda da cam tavanlar yine devreye giriyor. İşte kadınların eşit saatler boyunca, eşit miktarda çalışmalarına rağmen, eşit şekilde emek vermelerine rağmen eşit ücret alamadıklarını görüyoruz. Ya da yönetici pozisyonlarındaki kadın sayılarının oldukça az olduğunu görüyoruz. Mesela üniversiteye baktığınızda işte 200 küsur üniversiteden sadece 17'sinin kadın rektörü olması ya da araştırma görevlisi sayısında kadın erkek eşitliği gerçekleşiyorken profesörlerin ancak 1/3'ünün kadın olması gibi üst düzey pozisyonlara geldikçe kadınların sayısının giderek azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla yani eşitlik talebimizi sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Kamusal alanın her alanında eşit olabilmek için.
Hocam, peki toplumsal cinsiyet rolleri Z ve alfa kuşağı gibi genç kuşaklarda nasıl bir değişim gösteriyor?
Aslında yapılan çalışmalar ilk önce şunu gösteriyordu. Sanki genç kuşaklarda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı daha yüksek gibi görünüyordu. Ve bu da sevindiriciydi. Hani özellikle hani KASOM gibi bizim açımızdan hani bunca yıldır verdiğimiz farkındalık mücadeleleri bir işe yaramış gibi geldi bize. Ama daha sonra şunu fark ettik. Dijitalleşme farklı şiddet türlerini ortaya çıkartıyor. Yani şu anda baktığınızda mesela 2025 Türkiye'deki kadına yönelik şiddet araştırması fiziksel şiddeti ilk sıraya koymamış. Psikolojik şiddeti ilk sıraya koymuş. Halbuki bir önceki, 10 yıl önceki araştırmada fiziksel şiddet, cinsel şiddet bunlar en üst oranlarda çıkan şiddet türüydü. Şimdi ise işte psikolojik şiddet, dijital şiddet bunlar vurgulanır olmuşlar. Yani şiddetin türleri değişiyor. Dolayısıyla genç kuşaklar büyük ihtimalle farklı şiddet türleriyle karşılaşıyorlar ve eşitsizlik ve şiddet yine devam ediyor aslında. Fakat şekil değiştiriyor. Özellikle sosyal medyada işte dijitalleşen ortamda gençler daha fazla kaldıkları için daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. Mesela insellik şöyle bir şey. Erkekler başaramadıkları her şeyi kadınlara yüklüyorlar. Mesela iş bulamıyorsunuz çünkü kadınlar sizin işlerinizde çalışıyorlar. Evlenemiyorsunuz çünkü kadınlar sizi beğenmemeyi bir hak olarak görüyorlar gibi. Yani bir kız arkadaşınız olamıyor çünkü kadınlar sizi reddediyorlar. Bu hakkı nerede buluyorlar kendilerinden gibi bir yeni bir eril tepki mi denebilir? Yani yeni bir akım daha doğrusu. Dolayısıyla işte yapamadıkları her şeyi kadınlara yükleyen, bir çeşit kadın düşmanlığını pompalayan ama bunu da çok güzel konuşarak yapan ve işte genç erkekleri ciddi şekilde hitap eden sosyal medya hesapları ortaya çıktı. Dolayısıyla bu incellik yeni bir tür kadın nefretini pompalıyor ve sonunda kadın cinayetlerine kadar varan yeni bir tür kadın düşmanlığı ortaya çıktı. İşte bunun dışında flört şiddeti diye bir şey var yeni kuşakların, özellikle de gençlerin maruz kaldıkları. Flört şiddeti aslında şiddeti aşk zannetmek. Yani işte baskıyı, kontrolü aşkla meşrulaştırmak. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet dediğimiz şey kadınları daha orantısız olarak fazla etkileyen şiddet türü. Flört şiddeti de kadınları orantısız olarak etkiliyor. Yani işte mesela çekilmiş fotoğraflarımızı ailene gönderiyoruz demek. Benden ayrılamazsın yoksa işte elimdeki dijital imkanlarla seni rahatsız ederim. Bunları işte çevrende seni rezil ederim demek ya da dijital olarak stalk etmek, ısrarlı takip etmek, sosyal medya hesapları oluşturmak, sahte sosyal medya hesapları oluşturarak rahatsız etmek, kendi görüntülerine ya da artık AI ile yapılmış görüntüleri paylaşmak gibi yeni yeni şiddet türleri ortaya çıktı. Bunlardan biz bir 10 yıl önce bahsetmiyorduk. Bunlar yeni jenerasyonun karşılaştığı şiddet türleri. O yüzden elimizdeki hani şiddet açıklamalarıyla yeni kuşağı büyük ihtimalle inceleyemeyeceğiz. Onlar için yeni açıklamalar getirmemiz gerekecek. Kısacası toparlamak gerekirse ilk başta olumlu bir hava esmişti. Ancak yeni şiddet türleri ortaya çıktı.
Peki hocam, eğitimde fırsat eşitliği konusunda Türkiye son yıllarda nasıl bir yol kat etti? Özellikle kırsal bölgelerdeki kız çocuklarının eğitime erişimi üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Aslında genel olarak eğitimde okullaşma oranlarında ciddi bir ilerleme var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim istatistiklerine baktığınızda orta öğretimde net okullaşma oranı %82-83 civarında görünüyor. Bu da oldukça yüksek bir oran. Yani kız çocuklarının eğitimi terk etmediğini ve kayıt olmaya devam ettiğini görüyoruz. Fakat buna rağmen eğitim dışına düşme diye bir sorun daha var. Yani zorunlu eğitim çağındaki, yani 6-17 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık 611 bini eğitim dışında kalmışlar. Bu da niye oluyor? Özellikle de hani eğitim sisteminde uzaktan eğitim, açık öğretim, uzaktan liseyi bitirme gibi modellerin ortaya çıkması aslında çocukların fiziksel olarak okula gitmemesine sebep oluyor. Fiziksel olarak okula gitmeyen çocukların da %44.3'ü kızmış. Dolayısıyla fiziksel olarak zorunlu eğitimin dışında olmak bir taraftan işte kız çocuklarının erken evlendirilebilmesine, erken evlendirilip işte zorla evlendirilmesine sebep olabiliyor. Erkek çocuklarının da özellikle ekonomik şartlar zorlaştıkça eğitimden istihdama doğru kaydırılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla belki de bakmamız gereken şey ne kadar kız çocuğunun okulu bitirdiği, yani kayıt oranlarından ziyade ne kadar çocuğun okulu bitirdiğine bakmak gerekiyor gibi düşünüyorum.
Hocam, dijitalleşen dünyada dijital şiddet ve kadınların bu alandaki güvenliği yeni bir çalışma alanı. Bu konuda kadınları koruyacak mekanizmalar yeterli mi sizce?
Yeni şiddet türleri ortaya çıkmaya başladıkça yeni koruma mekanizmaları da ortaya çıkmaya başlıyor. Biz genellikle yaptığımız eğitimlerde diyoruz ki asla çaresiz değilsiniz. Gerçekten emniyette veya işte baroda kendisini bu konuda güncelliyor dijital şiddet konusunda. İlk önce biz dijital şiddete uğradığını düşünen kişilerden ekran görüntülerini kesinlikle almalarını istiyoruz. Ve bununla beraber emniyete başvurmalarını istiyoruz. Ve emniyet gerekli takibi yapıyor. Yani eskiden, hani bundan birkaç yıl önce belki bu cevabı veremezdim ama şu anda açık açık söyleyebilirim ki gerçekten de dijital suçların da takibi yapılıyor. Aynı şekilde dijital şiddetin de takibi yapılıyor. Bu konuda kendilerini arkadaşlarımız, dinleyen öğrencilerimiz çaresiz hissetmesinler. Mutlaka gerekli mekanizmalara başvursunlar. Fakat belki de şiddetin ne olduğunu hani farkında olmak lazım. Yani arkadaşım da bana şaka yapmış ya da işte canım hani böyle söylemiş, ne olacak ki dememek lazım. Gerçekten şiddet, özellikle şiddet davranışı kadınları orantısız olarak etkiliyor. Yani herhangi bir işte mesela flört şiddeti dediğimiz şiddet aslında erkeklerin de uğrayabileceği bir şiddet türüyken kadınların öldürülmesine kadar varabiliyor ya da eğitimden alınmasına kadar varabiliyor. Dolayısıyla yani bu yeni şiddet türlerinde üstüne gitmekte fayda var. Bu konuda farkındalığımızı artırmakta fayda var diye düşünüyorum.
Hocam peki siz de söylediğiniz bazen bazı söylemleri şaka olarak algılayabiliyoruz. Hani bir kadın dijital şiddete uğradığını hangi söylemler sonucu anlayabilir?
Bir kere yani size yöneltilmiş her türlü hakaret, her türlü bedensel, ama şaka yaptım dese bile karşıdaki kişi, her türlü bedensel şaka ya da her türlü cinsel içerikli şaka, bunların hepsi dijital şiddete girer. Aynı şekilde ısrarlı takip dijital şiddete girer. İşte sizi birçok hesabınızdan zorla takip etmeye çalışmak, engellemenize rağmen tekrar tekrar yeni hesaplarla size ulaşmaya çalışmak olabilir. Ya da sizin adınıza hesaplar açmak olabilir. Yani siz olmadığınız halde, o kişi siz olmadığınız halde sizin adınıza hesaplar açmak olabilir. Bu hesaplara sizin görüntülerinizi ya da üretilmiş yapay zeka ile yapılmış görüntüleri yüklemek olabilir. Bu görüntüleri insanlarla paylaşmak olabilir. Çevrenizle paylaşmak olabilir. Bunların hepsi dijital şiddet.
Hocam 8 Mart 2026 itibariyle daha eşitlikçi bir dünya için bireyler olarak bugün atabileceğimiz en somut adım nedir?
Bence farkındalık, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini fark etmek gerekiyor. Kadınlar veya kız çocukları, erkekler veya oğlan çocukları kadar haklara, fırsatlara veya erişime erişemiyorlar, eğitime erişemiyorlar. Dolayısıyla ilk önce bunu bir fark etmek lazım. İşte bazen toplumsal cinsiyet gözlüklerimizi takmak lazım diyoruz ya, işte kadınlar nerede ya da peki bu politikadan kadınlar nasıl etkileniyor diye hani cinsiyet bazında ayrı ayrı düşünmek gerekiyor büyük ihtimalle. İlk olarak bu farkındalığın olması lazım. Daha sonra da işte biraz önce de konuştuğumuz gibi dilde eşitlik büyük ihtimalle. Yani espri yaptım canım ne olacak ki demek aslında bir düşünce şeklini gösteriyor. Ve bunu devam ettirmek de o düşüncenin yerleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla cinsiyetçi tarzda konuşmaları, hakaretleri kullanmamak gerekiyor. Özellikle cinsel şiddet içeren ifadelerin doğallaşmamasını, oturmamasını sağlamak gerekiyor. En bence basit yapabileceğimiz şeyler bunlar. Yani farkında olmak ve bunu devam ettirmemek.
Son olarak hocam, bugün bizi dinleyen tüm kadınlara ve genç kızlara bir mesajınız var mıdır?
Birincisi, yalnız değilsiniz. Yani mutlaka yaşadığınız herhangi bir kötü deneyimde yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Mutlaka bütün mekanizmalara başvurun. Haklarınız var. Haklarınızın farkında olun. Ve bunun arkasında sonuna kadar direnin. İkincisi, kariyer bağlamında ya da eğitim bağlamında da hiç vazgeçmeyin. Yani herkes başarısız olabilir. Ben de defalarca başarısız oldum. Denedim, olmadı. Denedim, olmadı. Değişik kariyerleri deneyebilirsiniz. Ama hayat sizin hayatınız. Yani bunun üzerindeki tek kontrol sahibi olan kişi sizsiniz. Dolayısıyla hiçbir şey sizi ikinci sınıf hissettirmesin. Kadınlar vardır. Kadınlar güçlüdür. Siz de güçlü olmaya devam edin. Kendinize inanın demek isterim.
Hocam, tekrardan programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzninizle programı kapatıyorum.
Teşekkür ederim.
Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Ayşegül Gökalp Kutlu hocamıza, programımıza konuk olduğu ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz. 10 Mart Salı günü Radyo Kedi en güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Kedi ile kalın.
Güne Bakış sona erdi.